Ayrım 30, sayfa 296. Gelen mübadillerin hayatları, akıllara gelmedik bir biçimde savrulmasına rağmen herkes kendince bir fikir ve yol tutturarak hayata sarılmaya devam ediyordu. Tüm hızıyla devam eden mübadeleye rağmen evlilikler, doğumlar, vaftiz törenleri, nişanlar, küçük eğlenceler yavaş yavaş başlamıştı. Selanik'i Anadolu'dan gelen sanatçıların çalıp söylediği, efkar giderdiği o faman kahveleri sarmıştı. Mübadiller gelirken getirdikleri ezgileri Selanik'te duydukları ezgilerle karıştırıp yepyeni havalar yaratmışlardı. İzmir'den gelenler ise rebetiko dedikleri bir müzikle ortalığı kırıp geçiriyorlardı. Gerek o faman kahveleri, gerekse rebetiko çalan buzukilerin telleri, onarılmaz yaralar almış duyguları eskiyle yeni arasında gezdiriyor, kalplere bir başka dokunuyordu. Niko da bir iki kez Beyaz Kule'nin yanındaki bir o faman kahvesine takılmış ve oradaki müziğe kalbini, acılarını teslim edip efkar dağıtmıştı. Tam çıkarken Ledon ile arkadaşları içeri girmişti. Niko onu görmemiş, Ledon ise gördüğü halde görmezden gelmişti. Anadolu'nun neresinden gelmiş olurlarsa olsun, ister cumhuriyetçi, ister kralcı, ister komünist, ister milliyetçi, herkes o faman kahvelerinde yüreğini Buzuki'ye ve Buzuki'nin Selanik ile Anadolu arasında gidip gelen ezgilerine aynı coşkuyla açıyordu. Kol kola girip oynanıyor, kimi zaman coşkulu, kimi zaman efkarlı naralar atılıyordu. Aslında Ledon'un kafasında dükkandaki işleri biraz daha yoluna koyduktan sonra böyle bir kahve açmak vardı. Ledon o gece ablasıyla sohbet ederken köşedeki mindere kıvrılarak onları dinleyen Agnes'in ona bambaşka bir gözle baktığını fark etmişti. Ledon Agnes'in bakışlarından etkilenmiş, onun bakışları da değişmişti. Buna rağmen Filipya'nın yanında birbirlerine iki kardeş gibi davranmaya ve şımarmamaya devam ettiler. Ertesi gün Ira kalktığında kendini çok kötü hissediyordu. Başı dönüyor, midesi bulanıyor ve soğuk soğuk terler döküyordu. Onun kalkamadığını gören Niko, Filipya ve Agnes çok telaşlandı. Niko onu hekime götürmek istedi. Ira geçer, üzüntüden olacak. Hiçbirimizde sinir kalmadı ki diye itiraz etti. Nitekim bir saat sonra toparlamaya başlamıştı bile. Ama buna rağmen Niko o gün onun evde kalıp dinlenmesini söyledi. Pastanedeki işleri Agnes ile Filipya üstlendi. Ira evde tek başına kalınca yatağa uzanıp gözlerini tavana dikti. Kafasını toparlamaya çalıştı. Sanki geldiğinden beri ilk kez başından geçenlerin muhasebesini yapıyordu. Babasının bir enkaz halinde içeri girişi, evde başlayan telaş, deliler gibi Enis'in peşine düşüşü, kafileden kaçışı, yolda başına gelenler, babasının, annesinin, küçük Dimitro'nun ve ötekilerin ölümü, Yorgu'yu gemiden itişi, Zehra'nın, Murat'ın ölümü. Hepsi tek tek gözünün önünde canlandı, gözleri doldu. Bunları yaşayan 3 ay önceki Ira olamazdı. Kalkıp aynaya bakmak, kendini görmek istedi. Gerçekten de karşısında bambaşka bir kadın duruyordu. Agnes'e benzeyen ama ondan daha sert ve öfkeli bakan, buğday teni yanmış, saçları iyiden iyiye uzamış, güzel ama öfkeli bir kadın vardı karşısında. Ona çok yabancı bir kadın. Tanıdığı, bildiği Ira'nın da bu lanet yolculuk sırasında öldüğünü anladı. O masum, kelebek gibi oradan oraya kaçan, herkesin imrenerek baktığı, şanslı, uçarı genç kız çekip gitmiş, yerine bakışları sertleşmiş ama bu sertliğin daha da tuhaflaştırdığı bir güzellik taşıyan bir kadın gelmişti. Oysa hala 17 yaşındaydı ama içinden bir ses ona 50 yaşlarında olduğunu fısıldıyordu. Ira kalkıp banyo yapmaya karar verdi. Göremeden çıktığından beri ilk kez kendi başına kalıyordu. Kendi başına ve bir koşuşturma yahut felaket olmadan. Ateşi yakıp kazanı kurdu. Tulumbadan su çekerek kazana doldurdu. Su ılıyınca da keyfini çıkara çıkara yıkanmaya başladı. Vücuduna baktı. Sanki boyu biraz daha uzamıştı. Memelerini elledi. Biraz sertleşmiş gibiydiler. Bacaklarına baktı. Sanki yıllardır ilk kez görüyordu. Aklına Enis geldi. Onun biçimli vücudu, geniş omuzları, güçlü kolları, gülüşü, yakışıklı yüzü. Kalbinde derin bir acı ve özlem hissetti. Banyosunu yapıp giyindikten sonra ortalığı toplamaya başladı. Dükkandakilerin akşam geldiklerinde sofrayı hazır görüp şaşırmalarını istiyordu. Kolları sıvayıp karnı yarık ile pilav hazırladı. Evde ilk kez yalnız kalmak, banyo yapmak ve yemek hazırlamak ona kadınlığını hatırlatmıştı. Filipya'yı içeri girer girmez ondaki bu değişikliği fark ederek "Bundan sonra seni sık sık evde bırakmak lazım. Bu ne güzellik." diye takılmadan edememişti. Yemekten sonra Niko evdekilere Yunanistan Sosyalist Emek Partisi'ne resmen üye olduğunu açıkladı. Kocasından sosyalizm kelimesini ilk kez duyduğundan beri haz etmeyen Filipya, "Sen belanı arıyorsun Niko. Daha bir cehennemden yeni çıktık, başımıza yeni belalar açıyorsun." diye çıkıştı. Niko, "Hayır canım, çocuklarımız bizim yaşadığımız belaları yaşamasın diye uğraşıyorum." diye tavrını koydu. Filipya'ya böyle meydan okumasına rağmen İra ile konuşmak için karısının mutfağa geçmesini beklemişti. Filipya, bulaşık yıkamak için çekilir çekilmez hemen İra'nın yanına sokulup fısıldayarak, "İra, senin kalbinin benim yanımda olduğunu biliyorum. Zaten kendi başına çok önemli işler başardın. Ama bana kalırsa bundan sonra böyle yalnız başına koşuşturmaktansa örgütlenip gücünü daha bilinçli harcamalısın." dedi. İra, Niko'nun kendisinin de partiye üye olmasını istediğini anlamış ama üye olmanın ve örgütlü olmanın ne anlama geleceğini kestiremediğinden ne demesi gerektiğini bilememişti. Niko'nun insanların iyiliği için çalıştığını hissediyor ama onun konuşmalarını bazen tuhaf buluyordu. Daha doğrusu bu konuşmaların kendi hayatında karşılığını bulamıyordu. Niko onun anlamadığını fark edince, "Senin ve arkadaşlarının çalışmalarından bizimkilere söz ettim. Yönetim kurulundan bir arkadaş çok etkilendi. Seninle tanışıp konuşmak istiyor. Yarın pastaneye uğrayacak ama aramızda kalsın olur mu?" dedi. "Olur Niko," diye cevap verdi İra. Niko'yu yalnız bırakmak istemiyordu. Zaten Filipya bu meselede ona sırtını dönmüştü. Ertesi gün öğleden sonra pastaneye uzun boylu, yüzünde küçük bir yara izi olan kumral bir adam girdi. Onu müşteri sanan İra hemen yaklaşıp ne istediğini sordu. Niko şeker almaya gittiğinden dükkanda tek başınaydı. Hemen cevap vermeyen adam uzun uzun İra'yı süzdü. İra karşısındaki adamın güzel, hareli gözleri olduğunu düşündü. Çıkık bir alnı ve ince uzun bir burnu vardı. Düşündüklerinden utanıp başını yere eğdi. "Adım Daimon," dedi adam. "Niko'nun arkadaşıyım. Siz İra olmalısınız." İra karşısındaki adamın Niko'nun sözünü ettiği parti yöneticisi olduğunu anladı. Birden heyecanlanınca elindeki sütlaç kabı sarsıldı. Sütlacın bir miktarı tezgaha döküldü. İra iyice utandı. "Daimon, hay Allah, sizi telaşlandırdım," dedi. İra gergin bir sesle, "Boşluğuma geldi. Şimdi temizlerim. Buyurun oturun," diyerek ona yer gösterdi. Bir yandan tezgahı silerken, bir yandan da Niko'nun bir an önce gelmesi için dua ediyordu. O olmadan bu adamla ne konuşacaktık? Günün birinde bir parti yöneticisinin onunla konuşmak, tanışmak için ayağına geleceği söylenseydi hayatta inanmazdı. Daimon onun telaşlandığını ve gerildiğini anlayınca, "Bir şey ikram etmek yok mu mesafere?" diye espri yaparak ortalığı yumuşatmak istedi. İra hemen atıldı. "Affedersiniz, ne arzu ederdiniz?" diye sordu. Daimon, "Şu dökülen sütlaç fena olmaz sanki ha?" dedi. "Daha yeni doldurdum kaplara. Biraz soğusaydı iyi olurdu. Ama aslında ben de böyle ılık severim," dedi İra. Sonra hemen bir kap sütlaçla bir bardak suyu masaya koydu. Daimon, "Siz oturmayacak mısınız?" diye sorunca İra mecburen karşısına oturup başını öne eğerek beklemeye başladı. Daimon, "Niko sizden çok söz etti. İnanılmaz işler yapmışsınız. Biz de sizin gibi elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden gelip sizinle tanışmak istedim. Belki birbirimizin işini kolaylaştırırız. Birlikten kuvvet doğar," derler dedi. İra ne diyeceğini düşünürken kapıdan giren Niko'yu gördü ve heyecanla ayağa fırladı. "Niko, hoş geldin." Daimon'u gören Niko önce sevinçle arkadaşına sarıldı. O da bir sandalye çekip yanlarına oturdu. Hoşbeşten sonra Niko heyecanla İra'ya dönüp, "Sen kendin anlat. Haydi Daimon'a neler yaptığınızı söyle," dedi. İra kekeliye kekeliye kadınlarla yaptığı hayır çalışmalarından söz etmeye başladı. Hastalara ilaç bulmaya, yaşlılara, çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını, gideceklere de gelenlere de tecrübelerini anlatarak onların yaşadıkları acıyı azaltmak için ev ev dolaştıklarını anlattı. Ancak konuşurken Daimon'u heyecanlandırdığını fark edince iyiden iyiye eli ayağına dolandı. İra'yı hiç sözünü kesmeden dinleyen Daimon, "Seni kadın kollarımızla tanıştıralım. Ha, ne dersin?" diye sordu. İra ürkekçe, "Onlar da partili mi?" diye sordu. Daimon, "Evet, onlar da bizim gibi partili arkadaşlar," dedi. İra, "Ama ben Allah'a, İsa'ya ve Meryem Ana'ya inanıyorum ve haç takıyorum," diyerek Niko'ya baktı. Niko da Daimon da onun bu masumiyeti karşısında güldü. Daimon, "Senin ne Allah'ına ne de haçına karışacağız İra. Sadece çalışmalarının daha verimli olması için sana yardımcı olacağız," diye teminat verdi. İra, uysal bir çocuk gibi, Peki o halde dedi. Niko hemen araya girdi. Ama tekrar kitap okumaya başlamalısın. Ben de suç sana hiç yeni kitap getirmedim. Neyse zaten başımızı kaşıyacak vakit olmuyor dedi. Daimon ben en kısa zamanda uğrar güzel kitaplar getiririm merak etme dedi. Sonra izin isteyip ayrıldı. İra onun kapıdan çıkmasıyla hem rahatladı hem de içini garip bir boşluk kapladı. Onun ulaşılmaz havası, bilgisi İra'yı ürkütmüş ama o hareli bakışlarını da sürekli üzerinde hissetmek istemişti. Heyecandan yanakları al al olmuştu. Bu Niko'nun gözünden kaçmadı. Daimon'u sevdin değil mi diye sordu. İyi bir adama benziyor Niko, hem senin arkadaşın, niye sevmeyeyim ki diye geçiştirdi. Sürpriz. Daimon birkaç gün sonra koltuğunun altında kitaplarla içeri girdi. İçeride müşteriler olduğundan daha önce oturduğu masaya geçti. Müşteriler gidince İra, misafirimize ne ikram edebilirim diye sordu. Daimon, sadece bir limonata ama o da eğer sen yaptıysan dedi. İra bütün cesaretini yitirdi ve birdenbire yine eli ayağına dolanmaya başladı. Daimon'a limonatasını verdi. Ama adamın ona ilk günden daha farklı baktığını hissedince yine heyecanlandı. Daimon'un oturduğu masaya gitti. Daimon kitapları onun önüne koydu. İra tek tek elini alıp inceledi kitapları. Ah Filipia, Niko'ya yine kızacak dedi gülümseyerek. Daimon neden diye sordu. Evde artık bunları okuyacağım için ona eskisi kadar yardımcı olamayacağım da ondan. Daimon da gülümsedi. Merak etme, Filipia'ya da okursun. Ne sana ne de Niko'ya kızar. Çünkü sizi daha iyi anlar. Daimon İra'ya bir okuma sıralaması yaptı. Tekrar gelip onu sınav yapacaktı. Ama verdiği bütün bu görevlerin altında bir sıcaklık ve bir görme arzusu yattığı İra'nın dikkatinden kaçmadı. Bu, İra'nın kitapları olan iştahını iyiden iyi arttırdı. Eve gider gitmez Filipia'ya yarım yamalak yardım ettikten sonra her akşam yaptığı işlerin bir kısmını Agnes'e devrederek bir köşeye çekildi ve okumaya başladı. Agnes söylene söylene verilen işleri yaptı. İra, gelinlik kız oldun, öyle yan gelip yatmanın zamanı geçti, hadi iş başına diye payladı kardeşini. Agnes, İra sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Kardeşinin yüzüne bakan İra, onun önemli bir şeyi konuşmak istediğini anladı ve merakla söyleyeceklerini bekledi. Agnes, ama şimdilik ne Niko ne de Filipia bilsin tamam mı dedi. İra, tamam söz, söylemeyeceğim diye teminat verdi. Agnes, ama bu hiç tahmin etmeyeceğim bir şey, o yüzden şaşırma dedi. İra iyiden iyiye meraklanmıştı. Agnes, Ledon'la ben evlenmek istiyoruz deyiverdi. İra önce kulaklarına inanamadı ama sonra Mersin limanında Ledon ile Agnes'in birbirlerine nasıl baktıklarını hatırlayınca gülümsedi. İra, ah seni yaramaz, zaten böyle bir şey bekliyordum deyince bu kez de şaşırma sırası Agnes'e geldi. Nereden anladın diye sordu. İra, her halinizden belli işte deyip geçiştirdi. Agnes'in yüzü birden ciddileşti. Ledon, Niko'nun bu işten hoşlanmayacağını düşünüyor. Sence nasıl karşılar? İra, kardeşinin de kendisi gibi Niko'yu babası yerine koyduğunu ve onun düşüncelerini önemsediğini anladı. Gidip Agnes'e sarıldı. Ledon çok iyi bir çocuk. Niko neden kızsın? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Diye onu yatıştırmak istedi. Agnes, bilmiyorum. Ledon böyle hissediyormuş dedi. İra kardeşini öpüp kokladıktan sonra bence Niko bir şey demeyecek ama daha geleli 2 ay bile olmadı. Biraz bekleseniz daha iyi olur derim dedi. Zaten Ledon Ofaman kahvesi açmayı düşünüyor. Ondan sonra evleneceğiz. Ofaman kahvelerini İra da duymuştu. Ciğeri yanık mübadillerin oralarda kendilerini avuttuklarını biliyordu. Ama Ledon'un birdenbire Serani'nin göbeğinde böyle bir işe soyunmasından da ürkmüştü. Zira eğlenmek ve müzikten o kadar uzaklaşmıştı ki sanki bu yerler sadece bir avuç mutlu insanın gitmeyi hak ettiği yerler gibi geliyordu İra'ya. Ledon'un bu arzusunun fazla iddialı bulmuştu bu yüzden. Ama bunu Agnes'e söylemek istemedi. ''Bu güzel haber ama böyle bir iş açmak o kadar kolay olmayacak galiba.'' dedi sadece. Agnes uyumak için odasına geçtiğinde İra da kitabına dönmeyi denedi. İki kardeş artık ayrı odalarda kalıyordu. Agnes Murat'ın odasına geçmişti. İra, Agnes'le yaptıkları konuşmadan sonra kitaba yeniden odaklanamadı. Konuştuklarını düşündü bir süre. Aslında sezgileri bu iki gencin er geç büyük bir aşk yaşayacağını söylemiş olsa da bu kadar erken başlamasını beklemiyordu. Hayatın yavaş yavaş hem ona hem de kardeşine yeniden kucak açtığını hissetti. Bu sanki yıllar öncesine ait bir duyguydu. Bir süre bu duygunun mutluluğunu soluduktan sonra Daimon'un onu takdir eden bakışlarının hayali eşliğinde okumaya devam etti. Ancak çok geçmeden aklına bir şey gelince kitabı hızla kapatıp Agnes'in odasına daldı. Agnes'i odasında görmeyince onun Ledo'nun koynunda olduğunu düşünüp çılgına döndü. Telaşla Ledo'nun odasına daldı. Orada da kimse yoktu. İkisini de bulamayınca şüphesi daha da pekişti. Telaşla sağa sola baktı, onları dut ağacının altında, tulumbanın başında karşılıklı konuşurken görünce içi rahatladı. İra'yı birdenbire karşılarında gören Ledo'nla Agnes şaşırdı. İra, "Gözlerim yoruldu, biraz hava alayım dedim," diye bir bahane uydurdu. Sonra Agnes'e baktı. Az önceki konuşmalarını Ledo'nun bilip bilmediğini öğrenmek istiyor gibiydi. Belki Ledon, İra'nın bile bilmesini istememişti ama Agnes dayanamayıp paylaşmıştı. Ancak Agnes buna ilişkin hiçbir ipucu vermeyince İra, Ledon'un bu konuşmadan haberi olmadığı sonucunu çıkardı. İra, tulumbadan biraz su çekip ayaklarına döktü. Sonra tekrar odasına çıktı. Ancak sabaha kadar uyuyamadı. Zira bir an önce Agnes'ten evlenene kadar Ledon'la yatmayacağına dair söz almak istiyordu. Kardeşini hesapta olmayan felaketlerden korumak istiyordu. O yüzden Agnes'ten bu sözü almadan gözüne uyku girmeyecekti. Sabah Ledon ile Nico erkenden çıktı. Hane kadınları pastane için yapılacak pasta ve börekleri hazırlarken bir ara Philippe'ye dışarı çıktı. Bunu fırsat bilen İra hemen konuya girdi. "Bak Agnes, bu dünyada senin evlenmeni isteyeceğim tek insan Ledon'dur. Ama buna rağmen senden bana söz vermeni istiyorum." Ayrım sonu. Sayfa 306.